Hoş geldiniz efendim, merhaba. Nasılsınız?
Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
Sizin de tebrik ediyorum.
Çok güzel, çok seviyorum bu geçmiş bayramınız mübarek olsun. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum sözünü. Çünkü geçse bile hala coşkusunu
tabii,
devam
bayram,
ettiriyor.
Tabii, bayram tebrik etmek adettir. Yani en basit nezaket kaidesidir. O gün bir bayramsa veya bir kutlu günse. Bayramda birbirleriyle tebrikleşememişlerse mutlaka geçmiş bayramı söylerler. Bir de daha önce de söylemiştik programlarımızda, Anadolu'da bir adet vardır. Bayram geçmez. Yani Ramazan bayramıyla, şeker bayramıyla, kurban bayramını insanlar birleştirirler. Bilhassa hanımlar. Yani şeker bayramı geçmiştir, bir hafta 10 gün sonra bakarsanız hanımlar bir yere gidiyorlar. Hayırdır, nereye gidiyorsunuz? Filancalara bayram tebrikine gidiyoruz. Babam bayram geçeli bir hafta 10 gün oldu. Ancak 3 günde ancak yetiştirebildik diyor. Biz hanımlar gittikleri zaman öyle kısa oturmaları sevmezler. Gittiklerine göre işte ise bu hoş bir şey. Sonra ben bunu bir yerde söyledim de bir yerde dediler ki kurban bayramı da böyledir. Kurban bayramından sonra da bir müddet daha kurban bayramının tesiri devam eder dediler.
Zannediyorum hanımların gelen giden telaşından ilk 3 gün ya da 4 gün bayramlaşmaya, tabii, kendi bayramlaşmak istediklerini fırsat bulmaya zamanları olmuyor.
Şimdi efendim insanlar gençse ziyaret etmesi mecburiyeti olan kimseler vardır. Büyükleri vardır. Orta yaş ve yaşlılarsa onları ziyaret edenler. Hele yaşlıysa hiç evden çıkmaz. Öyle mesela ben bayram ziyaretlerinde öyle yaşlılara siz artık evden çıkmayanlardan mısınız diyorum. Evet, biz artık evden çıkmayanlardanız diyorum.
Ama bu hakaret gibi amca. Hayır. Evden çıkmayanlardan mısınız? O kadar yaşlandınız mı?
Tabii o söylendiği kimsenin kim olduğuna göre değişir.
Mutlaka.
Bir erkekse belki çok problem olmaz, bir hanımsa belki
söylenmez, belki.
Söylenmez böyle bir şey de. Artık bir müddet sonra ben bizim peder validede gördüm. Bayramda hiç evde durmayan insanlar, öyle bir zaman geldik artık pederden daha yaşlı ahbabı az kaldı, çok az kaldı. Onları böyle bir araya sıkıştırır, onun dışında hep onu ziyarete gelirler. Ondan dolayı bayramlarda insanlar hep bir telaş, sevdikleriyle, görmek istedikleriyle şöyle oturup bayram coşkusuyla, neşesiyle hoşbeş etmek isterler. Onun için bayram günleri buna kifayet etmez. Özellikle kurban bayramı hiç kifayet etmez. Çünkü onun bir buçuk iki günü etle geçer. Kurbanın kesilmesi, eve getirilmesi, parçalanması. Eskiden hep hanımlar yapardı bunu. Veya evde kim varsa yapardı. Etler parçalanacak, kıymalıklar ayrılacak, verilecekler ayrılacak.
Ağır iş bu ama.
Çok ağır bir iş. Et çünkü durmaz ki. Bayram geçsin de ondan sonra yapalım deme.
Sen şu duradır.
Onun için bu bayramın bir iki günü hep bütün evlerden kavurma kokuları, et kokuları gelirdi. Şimdi artık bundan uğraşan yok. Fazla evler küçük. Bu gibi şeyler zaten yapılmıyor. Yapacak adam da kasaba götürüp orada halledip getirtiyor. Onun için şimdi artık kurban bayramları eskisi kadar telaşlı değil ama yine de sayılı gün. Bir de çok kimse şimdi tatillerde birbirlerini göremiyorlar. Kimi memleketine gidiyor, kimi tatile gidiyor. Dönüşte elbette ki onlarla da bayramlaşmak icap ediyor. Onun için geçmiş bayramınız mübarek olsun sözü çok işe yarayan bir söz.
Ve de ben hakikaten çok sevdiğim, dediğim gibi bayram coşkusunu en azından bir süre daha ileriye
devam ettiriyor.
Gönderiyor. Biz bugün İstanbul'un yollarına vuracağız kendimizi dedim. İstanbul sokaklarından konuşacağız. Ne vardır İstanbul sokaklarında? Benim şu anda gördüğüm, görebildiğim, özellikle eski evlerin olduğu sokaklarda hakikaten evin içi kadar evin dışı da yaşayan, insana hizmet veren bir şekilde düzenlenmiş. Bir kere tabii sokaklar ve onların taşları çok ilgisini çekiyor insanın. Çeşmeleri yine aynı şekilde çok enteresan. Kaldırım yok ve insanlar nedir birbirine değecekmiş kadar yakın.
Onların hepsinin tabii sebepleri var. Şimdi yol, sokak, bunlar bir şehir için çok önemli. Yollar şehirleri birbirine bağladığı gibi şehir içinde de insanları birbirine bağlıyor. Yol olmadığını düşünün şehirlerde, tasavvur bile mümkün değil. Şehir demek, şehircilik demek, yol demek zaten. Şimdi İstanbul'un sokaklarından madem ki mevzu açıldı, tabi Bizans zamanında yapılmış bir planı var İstanbul'un. Bir Roma şehri, Akdeniz özellikleri taşıyan bir Roma şehri hususiyeti var. Zamanında bu ufak tefek değişikliklere uğramış ama asli hüviyetini kaybetmemiş. Büyük caddeler, Roma'nın özelliği biliyorsunuz Roma, büyük bir imparatorluk ve hakim olduğu yerleri kontrol altında tutabilmek için muazzam yollar yaptırmış. Hala bu yollar Avrupa'da kullanılan yollar vardır. Roma kral yolları derler, Roma yolları derler. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü meşhurdur. Roma'nın içi de böyledir zaten. Ve Avrupa şehircilik anlayışı zaten Roma şehir mimarisi üzerine kurulmuş ve gelişmiştir. Ama çok sonraları tabii. Şimdi Bizans'ta bir Roma şehri olarak yapılmış. Her ne kadar kurucusu Yunanlar olsa bile Romalılar buraya asli hüviyetini vermişler. Geniş caddeleri var. Bu geniş caddelerin başında bugün hala kullanılan Edirne Kapı'dan başlayıp Sirkeci Sultanahmet'te biten bir yol var.
Bu İmparator yolu. Nereden geçiyor? Şimdi mesela Edirne Kapı'dayız. Surların dibindeyiz. Bizi o yoldan geçiyor.
Şimdi Sultanahmet'ten başlayalım. Sultanahmet'ten Bayezid'e kadar takip eden bir yol var.
O yolu şimdi tramvayın geçtiği
yol. Bu yolun asli kısmı. Bu yol Bayazıt'ta ikiye ayrılıyor. Bir yol Vezneciler üzerinden Edirne Kapı'dan Fatih'e, bir yol Aksaray'a. Aksaray'dan bugünkü Çapa istikametinden yine aynı Topkapı'ya devam ediyor. Bu yol kral yoludur.
Var bu hala. Var, hala kullanılan yol. Yol kral yolu.
Evet. Bunun esas o Edirne Kapı üzerinden devam edilen kısmı imparatorun merasimlere katıldığı, bayramlaşmanın yapıldığı yani en kral yolu.
Tekfur Sarayı'na giden yol.
O Tekfur Sarayı yazlık saraydır. Eski saray bugün Topkapı Sarayı'nın olduğu yerdeydi. Harap oldu. Daha sonra Beyazıt'ta bir saray yapıldı. Bizans İmparatoru. O da harap olunca imparatorlar hep Tekfur Sarayı denilen, Bilakhane Sarayı denilen ve en gece kalan, yıkılması harabiyeti en sona kalan saraydaki yazlık saraydır o. Orada oturmaya başladılar. İstanbul fethedildiği zaman imparator orada oturuyordu. Dolayısıyla burayla Ayasofya'ki merasim, hipodrom merasimlerin yapıldığı meydandır. Birkaç meydanı var Bizans'ın. En mühim meydanı hipodrom meydanıdır. Bugün at meydanı denilen Sultanahmet meydanıdır. Hı hı. Buraya gelecek, gelirken işte bu yoldan geçiyor. Bu yolun her tarafında sütunlar vardı, direkler vardı. Kapalı bir yoldu yani böyle.
Yani üzeri tak gibi kapatılmış.
Taklarla kapalıydı. Hı hı. Böyle tam kapalı bir yol, tünel gibi düşünmeyin de. Hı hı. Taklarla kapalı bir yoldu. Bu direklerin hemen hepsi yıkıldı. En sona kalan şehzade başındaki birkaç direkti. Onun için oraya direkler arası denir. O da Osmanlı Devleti'nin son zamanında belediye tarafından kaldırıldı tramvay yolu yapılırken. Şimdi bu yol çok mühim. Romanlarda 7 metredir yolların eni umumiyette. Çok geniş yapılır. Çünkü arabalar var, arabacı. Ama sokaklar öyle değil. Sokaklar tipik Akdeniz mimarisi üzerine yapılır. Birbirine son derece yakın ve dar. Bunun sebebi Akdeniz şehirleri sıcaktır. Gölge olsun. Kışın çok soğuk olmasın. Yani kar buz fazla olmasın. Korunaklı. Efendim ve hırsız, uğursuz takımından da evler birbirine yakın olmakla korunması umulmuştur.
Yani bir nevi kapalı çarşıya çevirmişler sokakları. Üzerine evet, gelen evlerle.
Yani Akdeniz şehirlerinde bu daha belirgin olarak görülür. Sokakların üzerinde sofalar vardır. Yani iki evi birbirine birleştiren odalar vardır. Sokağın pek çok yeri böyle dehliz gibidir. Akdeniz şehirlerinde öyledir. Bizde de Mardin'de, Bitlis'te bu sokak stili hala var. Akdeniz sokak stili. İstanbul'da bunlar azdı. Buna müsaade edilmiyor çünkü belediye tarafından. Fakat tek tük sofaların olduğu sokaklar da vardı. Şimdi hemen hemen hiç kalmadı. Şimdi bu Bizans yolları bunlar. Geniş yollar üzerine kurulu. Ve Bizans yolları mutlaka meydanlara açılır. Bu tipik Roma şehridir. Bunları niye anlatıyoruz? Bizans böyle, Osmanlı da bunun üzerine kurulduğu için.
Tabii devamı var. Hala devam eden yol.
En meşhur olan Hipodrom işte. Sultanahmet Meydanı. Forum Meydanı. Bugün Çemberlitaş'ın olduğu meydan. Diyeceksiniz orada meydan nerede var? Eskiden orası meydandı.
Ama birbirine çok yakın iki meydan. Çemberlitaş ve Sultanahmet
işte
çok yakın.
İşte farklı fonksiyonlar. Birinde merasimler oluyor. Birinde spor karşılaşmaları oluyor. Karagümrük havalisi yine bir meydan. Fakat Osmanlılar burayı fethettikleri zaman bu meydanları buldular. Ve bu meydan, bu stil üzere şehri Fatih Sultan Mehmet imar etti. Bu plan üzerine. Yani geniş caddeler, caddelere açılan sokaklar ve meydanlar. Fakat zamanla şehrin nüfusu artmaya başlayınca bu meydanlar artık çok büyük gelmeye başlandı. Ve bu meydanlara kamusal binalar yapılmaya başlandı. Cami, hamam, medrese, hatta çarşı gibi. Ve meydan, çünkü Osmanlı şehir, İslam şehir, Türk şehir mimarisinde çok büyük meydan yoktur. Meydan mutlaka vardır. Caminin, okulun, çeşmenin, çarşının açıldığı bir meydan vardır. Halkın iş yerini gördüğü meydan vardır. Sokak, mahalleler oraya açılır. Fakat bu meydan Roma meydanları kadar büyük değildir.
Daha fonksiyonel meydanlar.
Daha fonksiyoneldir. Daha fonksiyoneldir. Yani bir merasim için anlamı falan değil de veya spor karşılaşma için değil de meydan şehir hayatının kalbinin attığı bir yerdir. Şehrin nüfusu artmaya başlayınca Fatih Sultan Mehmet'ten sonra insanlar yerleştiriliyor. Şehrin nüfusu çok azdı. 40-50 bin kişi yaşıyordu Bizans'ta o zaman, fethedildiği zaman. Boyun isyanlar olmaya başladı. Şehir nüfusu arttı. Arttıkça kamu binalarına ihtiyaç var. Onun için bu meydanlar, harap Bizans kiliseleri, cemaatsiz Bizans kiliseleri hep kamu binaları, ki bunlar işte dediğim gibi cami, hamam, mektep, medrese, çarşıdır. Buralar bir kere meydanlar daraldı. Arkasından bu yollar o kadar geniş bulundu ki birer ikişer evlerin önüne çıkmalar, avlular, sofalar yapıla bu geniş caddeler de daraldı.
Sadece belki hani yan yana 3-5 insanın geçebileceği yollara dönüştü.
Evet, bir arabanın en azından. Yani caddeler bir arabanın geçebileceği
veya cadde.
Bir cadde. Adı. Cadde. Öyle eskiden bu şimdiki kadar araba trafiği yok. Hayvanlarla insanlar bir yerden bir yere gidiyor. Hele İstanbul içinde zaten hayvana binmek de yasak. Yaya herkes hareket edecek. Yani
bu zor değil mi? Ulaşım açısından düşündüğümüzde.
Yakın oturacak. yani şeyine. Hatta anlatırlar, Cevri Çelebi isminde bir şair varmış. Bir şiir yazmış padişaha, çok güzel bir şiir. Eskiden padişahlar şiir yazanlara karşı caize hediye verirler adet. Dile benden ne dilersen demiş. Sultan 3. Selim zannediyorum. Efendim demiş, evim demiş Edirne Kapı'da, iş yerim Bab-ı Ali. Yani Cağaloğlu'nda. Gidiş gelişim çok zor. Bana şehirde ata binme müsaadesi verin. Padişah demiş ki, böyle şahıslar için töre hukuk delinmez. Cevri Çelebi'ye Bab-ı Ali yakından da bir ev alıp hediye edelim. Ha. Ve yasağa gene delmiyorlar. Padişah, hanedan üyeleri ve çok yüksek rütbede vezirler ata binebilirler. Onun dışında halkın ata binme müsaadesi yok.
Yani şeydeki gibi, bazı tarihi filmlerde olduğu gibi Yeniçerilerin atla gelmesi, geçmesi.
Hele Yeniçeriler zaten atlı asker değiller. Yani o da zaten bir tarihi yanlış.
Siz bu filmleri seyrederken ne hissediyorsunuz bilmiyorum.
Komik. Yani eskiden de dikkatimi çekerdi. Eskiden de bilgilerimiz kısıtlı. Bazı şeyler sonra bunları öğrendikçe, şimdi hiç filmlere baktıkça tabii bu sanat danışmanı çok önemli bir şey. Sanat danışmanı tarih dekorlar, dekorlar ve kostümleri çok iyi belirliyor. Aynı zamanda tarih danışmanı da olayların tarihi, şey, senaryonun tarihi olayları mutabakatını denetliyor. Maalesef Türk filmlerinde bu çok zayıf. Fakat son zamanlarda bazı filmlerde ve eski zamanda yapılmış bazı siyah beyaz dönem bazı filmlerine bakıyorum. Tabii o zaman eskiye yakın oldukları için.
Bilgi daha fazla.
Mesela İstanbul kadını hangi devirlerde ne giyerdi? Nereye gider, nereye çıkmazdı? Hangi kelimeleri kullanırdı? Bunlar hep birer tarih danışmanıdır. Bunları yapacak adam olacak ki filmler aslında uygun olsun. İşte İngiliz filmlerinin, tarih filmlerin mükemmel olmasının sebebi budur. Tarih ve sanat danışmanlığı çok mükemmeldir. Rus filmleri de böyledir. Diğer filmler daha zayıf kalıyor. Yani Hollywood filmleri de onları kullanarak, tarih danışmanlığı yaptırarak bazı doğru sonuçlara ulaşmaya çalışırlar ama öyle değil. Mesela bir Arap filmi yaparlar. Rengarenk elbiseler, sırmalar, satenler. Arap dünyasında bir kere öyle renkli elbiseler, sırmalar, satenler o sıcakta giyilmez. Yani Arap dünyasında en yaygın kıyafet beyaz, siyah, koyu kahvedir. Yani mesela bu Çağrı filmini görünce millet anladı. Yani Arap kıyafetlerinin o milletin yaptığı gibi rengarenk, mor, yeşil. Yani Araplar renkli severler.
Doğu kültüründe renkli.
O Çingene kültürü. Yani onlar öyle olmadığı anlaşıldı. Neyse, bu tarih filmlerde at olmadığı için zaten bir de bu sıhhi bir sebep. Hem emniyet için ata binme yasağı getirilmiş zannediyorum. Bu benim yorumum. Hem de şehri yani çok pisletir. Mesela geçen kimin hatıralarında okudum? Birinin hatıralarında okudum. Ha, bu Kemal Derviş'in akrabalarında bir İlhami Bey var doktor. Onun hatıralarında okudum, diyor ki biz Nişantaşı'nda otururduk. Sur içine geldiğim zaman diye bayram ederdim. Çünkü burada diyor Galata yakasındaki o pis at pisliği kokusu olmazdı diyor. Ata binmek yasak ya. At pisliği kokusu şehir içinde yok. Şehir içini böyle rafine örnek şeklinde muhafaza etmişler. Onun için yollarda dar oluyor yani gerek yok. Gerek. Lüzumsuz. Hatta anlatırlar. Rahmetli Menderes Vatan Caddesi'ni falan yaptırdığı zaman tayyare mi indirecek? Neye bu kadar geniş yapıyor? Demişler. Şimdi trafik ne kadar daralıyor. Onu, o zamanın şartları tabii öyle. Şimdi bu caddeleri yavaş yavaş bizimkiler daralttılar. Bu çok lüzumsuz büyük caddeler. Hazreti Muhammed'in bir sözü var. Bir sokak hakkında ihtilaf ettiğiniz zaman 7 arşın yapın. 7 arşın 66, 42, 4 metredir. 4 metre bir sokak için uygundur. İki araba rahatça geçer. Fakat İstanbul sokakları öyle olmuş ki bir buçuk metrelik sokaklar var. Bir.
Zaten araç giremiyor herhalde oraları değil mi?
Araç girmesi ne mümkün? Bir metre, bir metre 20 santim, bir buçuk metrelik sokaklar gördüm ben. Hala.
Karagümrük'te falan hala eski Ayvansaray'a inen yollarda var.
Yani insanlar önce geçer. İki insan yan yana önce geçer. Zaten İstanbul gravürlerinde de öyledir. Ev bu tarafta, solda bir ev, sağda bir ev. Azıcık gökyüzü gözüküyor. Bir bu tarafa giden bir adam, bir de bu taraftan gelen birisi karşılıklı resmedilmiş. Birisi de yer satıcıdır mutlaka. Yerler parketaş ve Arnavut kaldırımı yerine göre. Şimdi bu Bizans yolları bize geldi. Biz aynen bunu aldık. Bu yolları değiştirmedik. Bakın Kral Yolu aynen bugün de kullanılıyor. Osmanlı'da da kullanıldı ve önemli bir yoldu orası.
Yani divan güzergah yolu. Değişmemiş.
Adı da divan yoluydu. Yani resmi merasimlerin gidip gelindiği yol. Bir yere kadar divan yolu. Bayezid'e kadar divan yoludur. Aşağıdan, saraydan başlar. Şimdi meydanlar daraldı. Yollar daraldı. Ve gelelim sokaklara. Şimdi eskiden Bizanslar zamanında bitişik nizam ev çok azdı. Evler kagir, taş ve bahçe içindeydi. Zamanla İstanbul nüfusu artınca önce bir depremle, Sultan II. Bayezid zamanındaki depremle kagir ev terk edildi. Ahşap ev yapımına başlandı. Arkasından nüfus artınca bahçe içindeki evler de bitişik nizama dönüştü. böylece Fatih gibi, Karagümrük gibi, aşağıda sahil kenarındaki yerler gibi mahalleler, Balat gibi mahalleler, hepsi birer ikişer birer ikişer bitişik nizama döndüler. Bu nüfusun artmasıyla doğmuş bir hadisedir. Bu da beraberinde yangınları getirdi. Yani her biri birbiriyle bağlantı. Taş ev olduğu zaman deprem oluyor. Ahşap ev olduğu zaman yangın oluyor. Yangın olmasını depreme tercih etmişler. Şimdi deprem insanın elinde olan bir şey değil. Yangın korunabilir. Ama işte bahçe içinde ev düzeni bozulunca, mesela karşı tarafta hiç ben yangın duymadım. Erenköy, Göztepe yangını diye bir şey duymadım. Olsa da bir ev yanar gider. Fakat Fatih, Cibali, efendim Bahçekapı, Cağaloğlu yangınları, Hocabaşı yangınları, 1000 ev, 2000, 3000 evin yandığı yangınlardı. Neden? Çünkü sur içi dardır. Nüfus fazladır. Evler bitişiktir. Yangına sebebiyet vermiştir. Hı hı. Ama artık Osmanlıların şehri nüfus bakımından canlandırdıktan sonra sokaklar hep bitişik nizam olmuştur. Hı hı. Bizans sokakları da şimdiki sokaklar gibi dardı. Daha önce söyledim. Akdeniz sokak mimarisi dardır. Ben bunu İspanya'da gördüm. İspanya'da sokaklar son derece dardır. Biraz da eski Endülüs şehirlerinde. Mesela İşbilye'de, yani Sevilla'da, Tuleytule'de, yani Toledo'da. Öyle sokaklar vardır ki arabanın geçmesi mümkün değil. Hı hı. O kadar dardır.
İtalya'da öyle.
Bizim burası İspanya. Hı hı. İtalya'da öyledir. Hı hı. İtalyan sokakları da öyledir. Yunanistan'ın bazı şehirlerinde, Yunanistan'da çok deprem olduğu için Yunan klasik mimarisini bugün bulmak mümkün değildir. Hiçbir Yunan şehrinde eski Yunan şehrinin bir devamı değildir. Depremler, çok şiddetli depremler ve sürekli depremler Yunanistan'ın tarihi dokusunu oldukça zarar vermiştir. Ancak dağlık yerlerde kalan işte Akropolis gibi yerler korunmuştur. Onun için her yer yıkılmıştır. Özellikle Adriyatik sahili tarafı, oralar hep ki esas Akdeniz mimarisinin olduğu yerler oralardır. Hiç o tipik Akdeniz mimarisi kalmamış ama yine öyle sokaklarda. Fakat şey öyle değil. İtalya aynı İstanbul gibi. Yani İstanbul'a mahsus değil dar sokaklar. Bunun sebebini de söyledim. Anadolu'da da böyleydi. Anadolu'da bir köye gidersiniz. Küçük bir köy. Ya kocaman arazi her taraf. Evler birbirine bitişik bitişik. Bitişik olmasa bile sokaklar dar dar. Ben bunu yaşlılara sordum. Dediler ki yavrum, sokak dar olursa yazın serin olur gölge. Hı hı. Kışın fazla kar yağmadığı için nakliyeye zorlaşmaz.
Yürüyüş kolay.
Yürüyüş kolay olur. Ve en mühimi de emniyet. Sokak dar oldu mu hırsızın girmesi, çıkması, kaçması kolay olmaz.
Ve birbirini kontrol
ederler evler. Hı hı. Onun için sokakları dar yapıyorlar. Ne olursa olsun sokaklar dar oluyor. Yani arazi ne kadar geniş. Bir de İstanbul'da buna arazinin kıymetini ekleyin, nüfusun çokluğunu ekleyin. Sokakların dar olması zaten kaçınılmaz. Hı hı. Tipik Akdeniz stili. Fakat İstanbul'daki problem, sokaklar zaten darken evlerin çeşitli sebeplerle sokaklara yaptıkları çıkmalarla sokaklar daha da daralmıştır.
Yani yukarıya doğru gittikçe adeta bir çatı
çıkmalar,
gibi.
Şahnişler, tahta boşlar sokağı zaten daraltmış, hatta iyice kapatmıştır. Hatta öyle ki evler karşılıklı hanımlar birbirlerine bir şey alıp verirlermiş. Hatta anlatırlardı, iki ev lades tutuşmuş da birisi diğerine çocuğu verirken lades demiş, çocuk düşmüş ölmüş diye anlatırlardı. Düşünün ev bu kadar.
Yani birbirine uzanma mesafesi.
O kadar yakın evler. Yani hiçbir sokakta gökyüzü görülmezdi. Hala da öyledir.
Çatı gibi.
Çatı gibidir evler, çıkmaları var. Çıkmayla da yetinmezlerdi eski İstanbullular. Evin önünde çamaşır dökeceği yer var, kül dökeceği yer var derken evin önünde şöyle onlara harayım derler eskiden. Küçük sofalar teşekkür ettirmişlerdir. Küçücük ama.
Yani dışarıya da taşmışlar.
Dışarıya taşmışlardır. Hani dükkanlar şimdi dışarı taşıyor ya. Böyle sokaklar biraz daha daralmıştır. Böylece o zaten dar olan İstanbul sokakları iyice dar olmuştur. İki kişi yan yana geçse birinin diğerine yol vermesi gereken sokaklar vardır. Şu, biz ilk mektepteyken keçi hikayesi vardı. Dar bir köprüden geçen iki keçi.
İnatçı keçi.
İnatçı keçi gibi. Hakikaten öyle dar sokaklar vardı. Fakat tabii eski İstanbul'da kimin kime yol vereceği belli olduğu için böyle bir problem yaşanmazdı. İşte gençler yaşlılara derken.
Erkekler belki karşılaşırsa bayanlara.
Tam tersi. Hanımlar karşılaşırsa beyler arkalarını duvara dönerek beylere.
Engel olmamak anlamında.
Engel olmamak. Beyler geçerli. Ondan sonra rahatça sallanarak geçerler.
Centilmenlik.
Bizde centilmenlik biraz o bakımdan tersti. Yani hanımlar umumiyette
centilmenlik
yaparlardı. Yani o saygı göster. İşte bu düzen kurulduğu için işte atlı olmaz zaten şeyde de başka yerde yaya gidene yol verir. Onun için eskiden böyle bir nezaket koşulduğu için sokaklarda kimin geçeceği problem olmazdı. Şimdi bu böyle daraldı sokaklar. Arkasından yangınlarla şehrin şeysi bozuldu. Yapısı. Şimdi zaten bir mevcut yer vardı. Şimdi yangın oldu. Yangın yeri. Yeni baştan evler yapıldı.
Ne yol kaldı?
Evler yapılırken ne yol kaldı ne iz kaldı. Herkes plan kolay bir şey değildi şehir planı. Biz çok kolay insan zanneder değil mi? Şehir planı çizmek ben birkaç kere
denedim. Yani ben de bir çizdim mi bunu? Herkes buna uyacak gibi değerlendiriliyor mu?
Hayır, onu yapmak da zor. Yani herkesin hakkını hukukunu kroküde tespit etmek de çok zor. Ben böyle bazı şeyleri denedim, baktım içinden çıkamadım. Çok zor. Eski insanlar bunu nasıl yapsınlar? Derken o oraya geçti, o oraya kaydı. Onun bahçesine biraz, o onun bahçesine derken çıkmaz sokaklar meydana geldi. Sokak giriyorsunuz, gidiyorsunuz. Sokağın karşısında bir ev.
Evet, bir duvar karşı.
Bir duvar, bir bahçe. Çıkmaz sokaklar. İşte bu Anadolu'da da olan, bizde de olan yangınların, depremlerin başka sebepler de var. Suistimaller falan da var tabii. Ama esas budur. Yangınlarla düzen bozulan mahallelerde yeniden inşa yapılırken artık o eski planı muhafaza etmek çok zor oldu.
Bizim özel midir çıkmaz sokak?
Hayır,
yoksa...
hayır. Başka şehirlerde, başka ülkelerde de var. Fakat en çok rastladığımız bizim Anadolu'da ve özellikle İstanbul, Bursa gibi eski şehirlerdedir. Çıkmaz sokaklar.
İlk defa oraya gelen için büyük bir kabus.
Tabii zaten çıkmaz olduğunu sonradan belediye yazardı da Ankara'da oturduğumuz bir sokak vardı, Döngel Sokak'tı. Çıkmaz sokak.
Yanına sasa dönüp
gelecekti. Ama ne güzel yazmış dedim adam Döngel Sokak, fakat o Döngel'i kimse anlamazdı. Gider oradan çıkmak isterdi, kısa yol geri dönerlerdi. Biz de bunu neşeyle seyrederdik. Bak derdim, bu araba şimdi buradan çıkmak için girdi, belli. Tanıyorsunuz sokakta oturanların arabalarını. Hakikaten bir müddet sonra bakarsınız ileriden gider.
Dönmek
zor bir şekilde, çok zor bir şekilde, yani saatler sürerdi. Bir o manevra, bir manevra, evet. Sokaktan dönmek. Netice itibariyle iki arabanın zor geçtiği bir sokak. Ki bu mamur bir sokak. Orada dönmek de çok zor. Döner giderdi. Şimdi İstanbul'da da böyle çıkmazlar vardır. Siz buradan çıkarım diye düşünün. Ben hala yaşarım bunu. Şimdi mesela Fatih'te bir yere gideceğim. Hiç ben o Fatih'i öğrenememişimdir. O kadar kaldım, gittim, geldim. Diyor, ben şu sokaktan şimdi kafamda bir plan yapıyorum. Şurası şuraya muvazi, paralel. Şuradan çıkarsam, şuraya dön, şuraya dönersem karşıma çıkar diye. Aa, bir geliyorum ki çıkmaz sokak.
Ama siz tabii yolların dikey ve paralel kestiğini zannediyorsunuz.
Yine tahmin edin, yani yine burası Fatih, biliyorum burası eğridir büyüdür ama hemen ayarlıyorum kendimi aklımca. Yani yöne göre falan, minarelerin yapısına göre, fakat karşıma çıkıyor bir çıkmaz sokak. Aa, bir bakıyorum dönmüş dolaşmış, yine aynı yere gelmişim. Labirent gibi.
Yazık ama büyük yani, bir emek ve zaman kaybı.
Yani hele ki aceleniz varsa, yani sıkıntı. Onun için çok zordur. Hocam ben böyle yerlerde eski yere dönüp tekrar bildiğim yollardan giderim. Belli evet. Bildiğim yol. İşte eski İstanbul sokakları böyle oldu. Biz babaannemden oturduğu sokak, hep anlatırım babaannem. Ketut'a çıkmazı. Bakın karşıda da var. Kızıltoprak'ta biraz şehre yakın olacak, daha sıkışık. Göztepe'de, Erenköy'de çıkmaz sokak zordur da. Orada da mesela çıkmaz sokak var. Adı Ketut'a çıkmazı. Babaannemin anlatmalarından biliyorum. Ketut'a çıkmazı. Senlerde bir hatıra, Hüseyin Paşa çıkmazı. Yani hep çıkmaz sokaklar. Bir de çıkmaz sokak şunun için istemişler. Şimdi bir sokak düşünün. Bu sokakta hep aynı ailenin fertleri oturuyor. Onu unuttum şimdi aklıma geldi. Bunlar sokağa çıkmaz hale getirirler. Ki başkaları buradan gelip geçmesin.
Yani bir nevi iç bahçeye çeviriyor.
İç bahçe olsun burası. İç bahçe olsun. Mesela benim annemlerin memleketinde vardı öyle. Hep bizim annemin akrabaları büyük bir araziden ayrılmış. Adamın çocuğu olmuş, bir ev ayrılmış. En sonra orayı çıkmaz hale getirmişler. Sokağa giriyorsunuz. Epey bir büyük de bir sokak. Önünüze bir bina çıkıyor. Çıkmaz mümkün değil. Bilenler oradan geçmiyor. Geçmeyince orası sizin hareminiz oluyor. Rahatça çocuklar orada oynuyorlar.
Güvenlik açısından da çok.
Saç yakıp yufka yapacaksanız sokakta yapıyorsunuz. Evin içini kokutmuyorsunuz. Kurban keseceksiniz, orada kesiyorsunuz. Yani artık o sizin bir dediğiniz gibi iç bahçeniz oluyor. İstanbullular uyanıklık da etmişler. Bir de bunun için çıkmazı tercih etmişler. Fakat sonra tabii artık o aileler dağılınca çeşitli sebeplerle. Burası artık sokaklar bir ailenin oturduğu yer olmaktan çıkmış. Çünkü düşünün, eskiden Aksaray'dan gelmiş insanlar Aksaray'a yerleşmişler. Maçka'dan gelmiş, Maçka'ya yerleşmiş. Ortaköy'e yerleşmişler. Oranın adamları. Hep aynı yerin adamları. Bunun akrabalar da var. İşte böyle yerleşmeyi tercih etmişler. Yan yana. Bir de sokağa da çıkmaz hale getirdi mi, orası onların Anadolu'da alıştıkları gibi hisarlı ev olmuş. Anadolu'da öyle evler öyledir. Büyük bir arazide anlattığım gibi etrafı hisarlıdır. Filancaların evidir orası. Adamın bir oğlu olur, orayı bir iki oda yapar, oğlunu oraya ayırır. Onun da böyle abi bakarsınız ki.
Bir U şeklinde.
U şeklinde yayılıyor. Bir sürü evler. İrili ufaklı, büyüklü küçüklü, birbirine bitişik ayrı evler. İşte bu sistemi İstanbul'da da tatbik etmişler ve çıkmaz sokaklarda olmuş.
Tabii çıkmaz sokakları kadar İstanbul'un meşhur yokuşları da var. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bizimle kalın lütfen. Paçan Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul sokakları deyince tabii çıkmazları kadar İstanbul sokaklarının yokuşları da meşhur. Bir kere şunu merak ediyorum. Ne döşenirdi İstanbul sokaklarına? Şimdi ara ara gördüğümüz parke taşlar gibi miydi her yer?
Şimdi Romalılar zamanında caddelere taş döşendiğini, sokaklarda hiçbir döşeme olmadığını biliyoruz.
Toprak.
Toprak döşeme. Ondan sonra ve tabii bu çok sıkıntıdır toprak. Yani çamuru, balçığı. Bunun için oraya hususi böyle çamur olmayacak şekilde kumlu toprak dökerek bir miktar bu toprak yolun dezavantajlarını bertaraf etmeye çalışmışlar. Aynı şey Osmanlılar da devam ettirmiş. Fakat bu bir şehir. Çamuru, balçığı şehri yaşanmaz hale getiriyor. Sokakta oturan, eskiden daha önce söylemiştik, sokakta yani İstanbul'da burası fakir mahalleleri, burası zengin mahalleleri, böyle bir şey yok. Hı hı. Bir mahallede hem zenginler hem fakirler. Hem üst mevkidekiler hem aşağı mevkidekiler beraber oturuyorlar. Hı hı. Bir sokakta zengin bir paşa da var, fakir kimse insanlar da var. Dolayısıyla zamanla bu sokaklara taş döşeniyor. Yani İstanbul'da artık bir imar sistemi kurulmuş, mimarbaşı var. Bu mimarbaşı efendim evleri denetliyor. Mesela İstanbul'da 6 metreden yukarı ev yapmak yasaktı. En fazla 6.
O kadar mı?
2 kat. İki kat 6 metre, evet öyledir. Fazla yapılması mümkün değildir. Hı. Mümkün değildir. Böyle bir kısıtlama getirilmiş. Ondan sonra mimarbaşı denetliyor. Mimarbaşı böyle elinde baltası var. İnşaata bakar. İnşaatın şey, böyle baltayı saplardı eskiden. Bu inşaat ruhsa durdururdu inşaatı. Bakardı ki şeye, nizama aykırı bir durum var. Hemen baltayı vururdu, ona göre düzeltirler.
Mühür yani.
Yıkılır, mühür gibi yani. Hı. Balta asmak derler zaten. Hı. Balta asmak o işi tatil etmek demek. Balta astı derler. Filanca balta astı. Tatil etti işi yani. Baltayı böyle vurdu mu mimarbaşı adamı. Bu inşaat erkekse söksün. Haddine mi düşmüş? Mimarbaşı çünkü Yeniçeri Ocağı'ndan. Polis gibi yani. Böyle sıradan bir adam.
Yani değil. Şey adli yaptırımı da var.
Var tabii. Yanında adamları, bostancıları var. Haddine mi düşmüş? Mimarbaşı'ndan kimse bir şey söyleyemezdi. İstanbul'da ona çok önem verilmişti. Fatih Sultan Mehmet'ten gelme bir gelenek o. İmara aykırı bir şey yapmamak. İşte bakın at binme yasağını bile istese padişah verir. Ne olacak? Kimse de bir şey demez. Cevri Çelebi'ye vermiş derler. Ama yapmıyor. Buna çok dikkat
örnek
ediyor.
Örnek teşkil etmesinden çekiyor.
İstanbul'un şeysi Balkan Savaşı'ndan sonra bozuldu. Yani artık yangınlar, şunda fakirlik, yokluk. Artık İstanbul'un havası kontrol edemedi artık hükümet. Hı hı. Bıraktı ucunu artık. Yapacağı bir şey yoktu. Şimdi sonradan Arnavut kaldırımı denilen taş döşendi yola. Ustalar var, işçiler var, sokak işçileri. Sokaktan toplanıyor paraları. Devlet vermiyor.
Yani o kimin kapısının önü şimdiki gibi.
Şimdiki gibi. Ya gel çalış diyorlar orada ya para ver. Adam ya para veriyor ya çalışıyor. Ama umumiyetle bunu hayrına yaparlardı. Mesela sokakta bulunan paşa hayrına parke döşetmiş. Adam anlatıyor, hatırlandı mesela. Sokağımızda filanca paşa vardı diyor. Sokağa hayrına parke döşetti diyor.
İşte bu zengin fakirin aynı bina, aynı apartman. Aynı sokakta olmasından kaynaklanan bir güzellik.
Yani fakirlere iş düşmesin. Ben yapayım. Yol yapmak da sevap. İnsanlar gelip geçecek.
Tabii, her seferinde.
Yani basit görünüş. Şimdi bir yolu millet yapıyor, devlet yapıyor değil, millet anlamıyor emniyetini. Yani o mühim bir şey yapıyor. Taş döşeniyor. Bu taşlar yürünmesi zor falan ama eskisi gibi değil. Çamur yok. Bir şey. Arabalar rahat geçiyor. Yani o çok büyük bir konfor.
Bunlar düzenli taşlar mı? Şimdiki
hayır, rastgele. Rastgele taşlar. Hı. Park edemiyor zaten. Arnavut kaldırımı. Hı hı. Rastgele taşlar. Ama onlar hafif yontuluyor. Sivri tarafları atılıyor. Yuvarlak hale getiriliyor. Düz hale getiriliyor. Hı. Rengarenk, irili, ufaklı döşeniyor. Hı hı. Hafif de kumlu toprak artık çamur olmuyor.
Bazen bahçe tanziminde kullanılan bir yöntem.
Evet, evet. Şimdi İyilik. Şöyle yapılıyor sokak yapıldığı zaman. Evlerden yola doğru yolun tam ortası çukur. Hafif bir hark.
Yani
böyle
var.
V şeklinde yapılıyor. Evlerden gelen su varsa çirkap derler buraya. Çirkef oradan geliyor. Su buradan akıyor. Yani evlerden çıkması icap eden banyo yapıldı mesela. Oraya gidecek. Kanalizasyon yok ki. Ama bu kadar su da yok.
Ya da yağmur yağmış.
Yağmur yağdı. Tabii yağmur yağınca tabii o su oraya birikti. Evler süpürecek falan. Ev yıkandı, süpürüldü. Avlular süpürülüyor. Oraya akacak. Akan su ortadan akar. Sağdan bir adam yürür, soldan bir adam yürür. Bu pis su da varsa ortadan akar. Bu şekilde
açık mıdır üstü?
Açıktır tabii. Hı hı. Açıktır. Ancak o çok büyük mahallelerde, büyük caddelerde üzerlerini kapatmışlar hafif böyle bombeyle. Görülmesin diye, ama umumiyette bu ara sokaklarda hep açık. Daha sonra bazı zengin sokaklar, zengin mahalleler artık yaptıran adamı durmuyor ve son zamanlarda artık parke taşı döşenmeye başladı. Parke taş bugün döktürülüyor. Normal taş şeklinde. Hususi yani bir kireç şey gibi, tuğla gibi inşa ettiriyor. Eskiden parke taş, buna elverişli yumuşak taş çok ustaca silinip dövülüp kare haline getirilmesiyle elde edilirdi.
Yani her birisi bir elemeydi.
Tabii zahmetliymiş. Ama yumuşak bir taştı. Taş ustaları bunu kolay yaparlardı. Bu taşlar parlatılır üzeri ve ondan sonra sokağa döşenir. Tabii bu şimdiki asfaltlar gibi, hatta onlardan daha güzel bir muntazam, yürümesi kolay, tıkır tıkır, çok hoş. Eski sokakların hepsi böyle değildi. Hmm. Şimdi mesela bir film benim yapıyorlar ama parke taş sokak çok azdı. Anadolu'da da İstanbul'da da. Şimdi mesela eski sokakları parke yapıyorlar. İmar ettikleri zaman. Bir de çok yokuşlara parke mutlaka döşerlerdi. Çünkü araba kayar, asfalt orada yürümez. Mutlaka şimdi parke yapıyorlar. Parke uygulaması hala mecburen var.
Yani şimdi oraya düz bir yol yapsanız arabanın mümkün değil.
İnsan bile yürüyemez. Evet. Çok kayar. İstanbul'un yokuşları, şimdi size söyleyeceğiz. İstanbul'un yokuşları namlı. Mümkün mü oradan insanlar geçebilsin? Şimdi İstanbul kaldırım yok. Çünkü otomobil yok ki kaldırım olsun. Kaldırım otomobil olduğu için getirilmiş, yayaların yürümesi için getirilmiş bir yol. İstanbul'da böyle bir şey yok ki kaldırım olsun. Sokak mimarisi bu şekilde. Bazı sokaklar daha büyükse iki tane yol yapılıp ortası yol yapılıyor. Fakat bu araba sokağı daha ziyade. Araba zaten İstanbul'da söz konusu olmadığı için büyük sokak cadde arası yerlerde iki tane çirkap yapılıyor. Bir o evin önüne, bir o evin önüne. Ortası düz, hafif bombeli. Yağan yağmur ortadan yağıp bu sefer aşağı sağdaki ve soldaki iki çirkepe dökülüyor. Araba rahatça gidiyor üstünde. Ama bu araba giden sokaklar için. Yaya giden sokaklar için iki tane çirkep yapmanın, ortası bombeli yapmanın manası yok. Bu şekilde yapılmış. Bir de yokuşları var. İstanbul Yeditepe üzerine kurulmuş bir şehir. Her yeri tepeli ama usul içi de öyle. Tepe demek engebe demektir. Hem de öyle engebeler ki. Yani öyle tepe, bu Arabistan'daki tepeler gibi değil. Bayağı böyle 90 dereceye yakın neredeyse.
Biz böyle şimdi o yolları çok fazla kullanmadığımız için İstanbul bize böyle düz ayakmış gibi. Bir iki tane çok belirginmiş gibi.
Tabii ara sokaklarda da var. Şimdi bu Yeditepe'nin ortası, tepesi bir cami. Etrafı mahalleler. Bu mahalleler bir yokuş üzerine kurulmuş. Her mahalle birbirinin, çok mahalleler birbirinin çok. Mesela Sultan Selim'den aşağıya doğru bakın. Orası korkunç bir yokuştur. Ve bütün evler birbirinin çatısına bakar. Yokuş kenarları evlerdir. Ve yokuşlar eskiden bildiğimiz şeklinde çıkmak, inmek bir mesele. Fakat daha sonra, tanzimattan sonra buralara parke döşendi. Arkasından da merdiven yapıldı. Mesela yüksek kaldırım vardır. Tophane, Karaköy tarafında İstanbul'un en namlı yokuşlarından birisidir. Neden namlıdır? Bir kere çok yoğun bir yerdedir. Merkezlerin olduğu yerdedir. Bir de etrafı sağlı sollu çok sevimli dükkanlarla süslü idi. Şimdi tek tük dükkanlar kaldı. Ondan dolayı namlıydı. Yüksek kaldırım çıkacaksınız. Sadece sur içinde değil, karşı tarafta Üsküdar'da mesela Sultantepe'yi düşünün. Merdivenlerle iniyorsunuz, merdiven çıkıyorsunuz. Arabanın çıkması mümkün değil. Arabanın ucu neredeyse böyle göğe uçan füzeler gibi oluyor. Araba yolları zaten orada da sonradan oraya apartmanlar yapılınca mecburen buraya otomobil girecek diye otomobil yaptılar ama yine bile otomobilin gitmesi gelmesi çok zahmetli. Hele bir de dar yol, karşıdan bir araba gelirse yandınız. Çünkü oralar mahalle arası tek yol gidiş dönüş yapması mümkün değil. Onun için eski İstanbul'da şişman adam zor bulunurdu. Sabahleyin evinden çıkacak. Hele evi biraz böyle yokuşlu bir yerdeyse. Ki çoğu kimsenin öyle. O yokuş aşağı yürüyecek. Şeye inmesi için çünkü onun. Çarşıya inmesi için, tramvaya inmesi için, vapura inmesi için bir yokuş yürümesi
hayata
lazım.
Hayata katılması için.
Düşün, Sultantepe'de oturan birisi bakkala gitmesi için bir yokuş inip bir yokuş çıkacak.
İki ekmek almak lazım. Bir almaya gidiyorsun.
Yani çocukları gönderdikten sonra çocuklar çok yüksünürlerdi. Sonra ben o yokuşları görünce anladım. Çocuklar niye yüksünmüşler. Kolay bir şey değil. O yokuşun bir de çıkışı var.
Evet.
Hele elleri, kolları dolu çıkacak. Çünkü iş merkezleri, dükkanlar, nakil vasıtaları düzlük yerlerdedir. Evler tepelerdedir. Aksi değil yani.
Evet.
Yani iskelenin tepede olması mümkün değil. Tramvayın mecburen eliniz kolunuz dolu yukarı çıkıyorsunuz. Bu bayağı bir zahmet. Fakat insanlar da bunu bir zevk haline getirmişler. Merdivenlerin başına başlarmış mesela. İşte zikir ehliyse bir derviş ilahisi söylemeye. Efendim keyif ehliyse bir şarkı söylemeye.
Zamanı.
Biraz obsesyonu varsa, o zaman obsesyon bilinmiyordu. Merdivenleri saymaya. Aa, bu 123 merdivenmiş. Ben 124 sanıyordum. Yarın bir daha sayayım da bakayım diyerek. Bu
her sakıntısı olsa hemen de inmeye kalkabilir.
Bu işi zevk haline getirirlerdi. Sonra zamanla ama müddetimiz herhalde bitti.
Evet.
Bir dahaki sefer teyit edelim.
Devam edelim. Hem sokaklardaki çeşmeleri de konuşuruz önümüzdeki hafta. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Doktor Ekrem Burak ikinci bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Müzik